Ayrım 22, sayfa 275. 11. Sınır dışı. Beşir, İsrail askeri yük kamyonunda gözleri bağlı ve yüzü yere çevrili bir şekilde Batı Şeria'nın Nablus'undan güneye doğru gidiyordu. Elleri arkadan kelepçelenmişti. Bacakları diğer üç mahkumla birlikte bağlanmış ve zincirlenmişti. Özgürlüğü fazla uzun sürmemişti. Hapisten çıktıktan 3 yıl sonra Beşir Hayri tekrar nezaretteydi. O sabah 13 Ocak 1988'de Beşir ve diğer 3 adam Nablus'taki Cüneyt hapishanesindeki hücrelerinden alınmışlar ve hapishanenin beton zemininde çıkışa doğru yönlendirilmişlerdi. Uluslararası diplomatik topluluk, basın, insan hakları avukatları, Arap dünyası ve Cüneyt'teki parmaklıklar arkasındaki 800 Filistinli için yapılan eylem sürpriz olmamıştı. 4 adamın tutuklanması, Gazze'deki ve İsraillerin isyan olarak gördükleri ve Arap dünyasına göre ayaklanma olan Arapça intifada, Batı Şeria'daki huzursuzluğu nedeni olduğundan şüphelenilen örgütlere karşı alınan geniş sıkı tedbirlerin bir parçasıydı. 5 hafta önce Gazze ve sonra Batı Şeria'da İsrail'in kurallarına karşı gösteriler patlak vermişti. 20 yıl boyunca İsrail tarafından kontrol edilen bölgelerde yaşayan Filistinliler neredeyse sosyal hayatlarının her yönünde işgal gücünün emirlerini görmüşlerdi. İsrailliler okulun müfredat programına karar veriyor, sivil ve askeri mahkemeleri yönetiyor, sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetleri idare ediyor, işgal vergileri çıkartıyor ve hangi öngörülen işlerin işletme izni alacaklarına karar veriyordu. Her ne kadar İsrailler sendika ve hayır cemiyetleri gibi bazı sivil kuruluşlarına izin vermiş olsa da 1980'lerin ortalarında 1,5 milyon Filistinli Batı Şeria ve Gazze'deki işgal altında hırslanıyordu. Filistinlilerin yaşadıkları toprakları İsrailler kontrol ediyordu ve içinden ve altından geçen akıntıları ve akiferleri koruyorlardı. Gazze'lileri veya Batı Şerialıları halkın görüşüne sunulmayan değişik kanunlar altında ve askeri kurallar içinde tutuklayabiliyorlar ve hapsedebiliyorlardı. 20 yıl boyunca öfke ve direniş çoğalmış ve 1987 sonlarında patlama noktasına ulaşmıştı. 8 Aralık 1987'de bir İsrail aracı, bazı beyanlar tarım kamyonu olduğunu, bazıları ise tank olduğu noktasına ısrar ediyordu. İsrail'den düşük ücretli günlük işten Gazze'ye dönen Filistinli erkeklerin bulundukları uzun araba katarının üstüne sürüldü. 4 Arap öldü. Aynı gün 4 adamın cesetlerinin aslında öldürüldükleri ve İsrail birlikleri tarafından kanıtları örtmek için Cabalya mülteci kampına vermedikleri söylentisi yayıldı. Daha sonra Cabalya kampında cenaze için birkaç bin insan toplandı ve ayaklanma patlak verdi. Bir sonraki gün erkek çocuklar ve genç erkekler İsrail askerlere taş atmaya başladı. Yüzlerce taş askerlerin üzerine düşüyordu, onlar da buna ateşle karşılık veriyordu. 21 yaşında genç bir adam olan Hatem el-Sisi öldürüldü. Ayaklanmanın ilk şehidi olarak bilinecekti. Gösteriler hemen yayıldı. Önce Gazze'nin geri kalan kısmında ve sonra Batı Şeria'da genç adamlar, buluğ çağındaki gençler, hatta 8 yaşındaki çocuklar bile İsrail tanklarına ve birliklerine taş yağdırdılar. İsrail eşyalarını boykot ettiler ve doktor ve eczacı kardeşleri ve kardeş iş adamlarını ve bakkalları dükkanlarını kapatmaları için çağırdılar. Göstericilerle dayanışmadan bundan böyle işgal altındaki bölgelerde hayatın eskisi gibi olmayacağını açıkça gösterdiler. Ayaklanma başlamıştı. Şimdi Filistinliler dünya televizyonlarının ekranlarında uçak kaçıran ve hava yollarını bombalayan veya çocuk kaçıran ve olimpiyat atletlerini öldüren maskeli adamlar olarak değil, taş atıp karşılığında kurşunlanan gençler olarak dikkatleri çekmişti. İsrail'in uzun yıllar boyunca batıda düşman Arap denizindeki Davut görüntüsü yerine Goliath'ı bırakmıştı. Ayaklanma ilk olarak İsrail Savunma Bakanı Yitzhak Rabin tarafından yerel huzursuzluk olarak nitelendirilerek önemsenmemişti ama Orta Doğu politikasının dinamini değiştirecekti. Filistinliler buna taş devrimi diyorlardı. Ünlü bir İsrailli tarihçi bunu bağımsızlık için sömürge karşıtı savaş olarak nitelerken bir diğeri Filistinlilerin bağımsızlık savaşı diyordu. Ne tür bir bağımsızlık sorusu gelecek yıllarda Filistinlileri bölecekti. Arafat'ın fethi merkezde olmak üzere milliyetçi direniş gruplarının bir koalisyonu olan FKÖ, Filistin politik tezine hakimdi. Ama ayaklanmanın 5. gününde ayaklanmanın yayıldığı Gazze mülteci kampından yeni bir grup ortaya çıktı. İslami Direniş Hareketi, Arapça baş harfleri alındığında Hamas adı ortaya çıkıyordu. liderleri kötürüm, sakallı, orta yaşlı, adı Şeyh Ahmet Yasin olan 1948 yılında El Joro köyünden ailesiyle kaçmış bir adamdı. Daha sonra köy yok edilmiş ve yıkıntılarının üstüne İsrail kenti Aşkelon kurulmuştu. Hamas, İsrail'i tanıma ve geri dönme haklarından taviz verme taraftarı değildi. Örgüt, Filistin'de İslami bir devlet arayışındaydı. Tüzüğünde Yahudileri dünyayı yönetmek için gizli anlaşmalar yapan kişiler olarak tarif etmiş ve İsrail'in yok edilmesinin Selahaddin'in 8 asır önce Haçlılar karşısında aldığı zafere paralel olacağını ilan etmişti. Hamas'ın mültecilerin evlerine geri dönme hakkındaki uzlaşmaz tutumu ve grubun işgal bölgelerinde sosyal haklar programında büyüyen rolü popülerliğini gösteriyordu. Grup, temelde Yasser Arafat'ta dahil olmak üzere liderinin Tunus'ta sürgünde olan FKÖ'ye rakip olarak görülmüştü. Arafat'ı zayıflatmak isteyen İsrail, başlangıçta radikal Müslüman kardeşlerin büyümesini teşvik etmişti. Sonradan bunların üyeleri Hamas'ı kurmuştu. Şimdi Hamas, Siyonist varoluş ve onun baskısını hararetli bir şekilde duyuruyordu. İntifada Hamas'ın veya FKÖ liderlerinin Tunus'tan sınırlı olanaklarla olaylara yön vereceklerinden çok daha öteye gitmişti. Direnişin çoğunluğu kendiliğinden gelişiyordu. Özellikle ilk aylarında. Gösterileri koordine etmek, İsrail askeri müfrezelere vur kaç eylemleri planlamak, İsrail yetkililer yerel okulları kapattıklarında gizli eğitim yürütmek, İsrail vergilerini protesto etmek, yerel marketlerden İsrail ürünlerini kaldırmak ve erkekler İsrail'de artık çalışamayacak durumda olduklarında para kazanmak yerine ekmek, kümes hayvanları ve dikiş kooperatifleri kurmak için halkın içinden yerel komiteler seçildi. Birçok aile İsrail ürünlerinin yerine zafer bahçeleri dikti. Eski buzdolaplarının iskeletinde tavukları kuluçkadan çıkardı ve eski hayvan derilerine sütleri döktü. Derileri sütten yağ elde edene kadar çalkaladılar. Taş, intifadanın kalbiydi ama bazı topluluklar şiddet içermeyen sivil itaatsizliklerle oyalanıyordu. Beit Sahur'da, Beytülehem yakınlarında binlerce Filistinli, İsraillere karşı vergi isyanının bir parçası olarak İsrailler tarafından basılmış kimlik kartlarını geri vermişler ve belediyede sessiz protesto için oturmuşlardı. İsrail birlikleri onları biber gazı ile dağıtmıştı. Vergi isyanının tepesinde Dalia, Beit Sahur'a büyük bir dinci Yahudi grubu ile birlikte hareket etmişti. Temsilcileri yoktu ve vergilendiriliyorlardı diye hatırlıyordu Dalia. İsrail askerleri grubu kontrol noktasında durdurdu. Onlar askerlerin önünde durarak Kur'an'dan ceza ve masumiyet üzerine bir sure okudular. Saint Francis'ten nefretin olduğu yerde sevgi tohumu ekmek üzerine bir dua okudular ve barış için yazılmış Hasidik duasını söylediler. Tanrı, savaşa ve toprağa dökülen kana bir son versin ve büyük ve harika bir barışı dünya üzerine yaysın. Böylece ulus ulusa karşı kılıç kuşanmasın. Artık savaşı öğrenmesinler. Dünyadaki büyük veya küçük hiçbir insana utandırmayalım ve yazıldığı gibi zamanımız geçsin. Ben de toprağa barış vereceğim ve sen de yatacaksın ve kimse seni korkutmayacak. Vahşi yaratıkları topraklardan kovacağım ve kılıç bir daha toprağından geçmeyecek. Barış olan Tanrı, bizi barışla kutsa. Ayaklanmanın ilk 3 haftasında İsrail askerleri gerçek mermi kullanma politikasına devam ettiğinden gösterilerde 29 Filistinli öldü. Kısa süre sonra uluslararası eleştiri dozunun artışıyla yüzleşen Yitzhak Rabin, İsrail savunma güçlerinin savunma bakanlığının politikasını güç, yetki, dayak olarak değiştirmiş, askerler kasıtlı olarak taş atanların ellerini ve kollarını kırmaya başlamıştı. Hala ölüm oranı yükseliyordu. Ayaklanmanın ilk yılında en azından 230 Filistinli İsrail birlikleri tarafından vurularak öldürülmüştü ve 20 binden fazlası tutuklanmıştı. Binlercesi Şafak'ta mülteci kamplarına yapılan saldırılar sonucunda askerlerin evlerin kapılarını kırıp taş atan gençlerin evlerinden dışarı sürüklenip otobüslere yüklenmesiyle ele geçirilmişti. Genç erkek ve erkek çocukların birçoğu itham edilmeden idari tutuklama altında hapishanelere konulmuştu. İsrail yetkililer Batı Şeria ve Gazze'de 900 okulu kapattı. İşçilerin İsrail'e çalışmaya gitmelerini engellemek amacıyla uzun bir sokağa çıkma yasağı koydu ve uluslararası çığlıklara rağmen Beşir'in de içlerinde olduğu, intifada örgütü mensubu olduğunu düşündükleri erkekleri Lübnan'a sınır dışı etmeye başladılar. Dalia, Kudüs'te hastane yatağında yatarken doktorların ve hemşirelerin intifada hakkındaki konuşmalarını dinliyordu. 1988 Ocak ayıydı. Son günlerde Filistinlilerin ayaklanma haberleri geliyordu. Bir arkadaşı gazete getirirdi. Hastane hademesi ona bir televizyon programı açar veya Dalia arka üstü yatarak hastane personelinin kederli seslerini dinlerdi. 9 ay önce Dalia'ya kanser teşhisi konmuştu. İlk biyopsisi ve tedavisinin ardından daha sert yöntemleri şiddetle tavsiye eden 4 tıbbi görüş almıştı. Bu tedavide rahmin alınması gündemdeydi. İstemeden bu yöntemi kabul etti ama ameliyata çok az kala Dalia hamile olduğunu fark etti. 40 yaşındaydı. Doktorlarının tüm tavsiyelerine rağmen ameliyatı reddetti. Hamileliğe devam edecek olursa hayatının tehlikede olacağı konusunda uyardılar. Kanserin geri gelip gelmeyeceğini önceden bilmenin yolu yoktu. Bir uzman ona doktor olarak karşı çıkıyorum dedi. Ama bir insan olarak saygı ve hayranlık duyuyorum, kabulleniyorum. Birkaç hafta sonra bir akşam Dalia Eskişehir'e yürüdü. Bebeğini tutma kararından dolayı mutlu hissediyordu ve ağlama duvarında dua etmek istemişti. Eve geldiğinde yoğun kramplar hissetti. Hastanede ona kanser tedavisi nedeniyle riskli bir hamileliği olacağını anlattılar. Hemen hastane yatağına yatırdılar. Günde 24 saat yatacaktı. Bu durumdayken intifada hakkındaki ilk haberleri duydu. Ocak ayının başlarında Dalia'nın kocası Yehezkel, Beşir'in sınır dışı edilmek üzere olduğu haberiyle yatağının başına geldi. Ayaklanmayı örgütlediğinden şüphe ediliyordu ve her an askeri mahkeme onu sınır dışı edebilir görünüyordu. ''Neden bir şey yapmıyorsun?'' diye sordu Yehezkel. Dalia bu sorunun komik olduğunu düşündü. ''Bir şey yapmak?'' 6 aylık hamileydi ve hayatını tehdit eden kanserle mücadele ediyordu. Aylardır yatağa bağlanmıştı. Banyoya bile gerilme hissetmeden kalkıp gidemiyordu ve gerilme önleyici kuvvetli ilaç titremesine neden oluyordu. ''Ne gibi?'' diye sordu Dalia. ''Belki tarihini yazarsın.'' diye cevap verdi Yehezkel. ''Beşir hakkında ve Ramla'daki evin tarihi hakkında.'' ''Hayır, tabii ki olmaz.'' dediğini hatırlıyordu Dalia kocasına. ''Kendimi açığa çıkarmak istemiyorum. Huzur ve gizliliğe ihtiyacım var. Yapmak istemiyorum.'' Yehezkel olayı kapattı. 13 Ocak 1988'de Cüneyt hapishanesinde Beşir, Cebril, Recep, Hüssam Kader ve Cemil Cabara sıra sıra hücrelerin önünden yürüyerek geçerken diğer mahkumlar parmaklıklara vurmaya ve ''Allah-u Ekber, Allah büyüktür.'' diye bağırmaya ve Filistin'in ulusal marşını ''Billadi, billadi, billadi, vatanım, vatanım, vatanım'' söylemeye başladı. Gürültü kulak tırmalayıcı düzeye ulaştığında İsrailli gardiyanlar hücrelere biber gazı attı ve bağırışlar ve vuruşlar yerini öksürüğe ve inlemeye bıraktı. Çıkışa yaklaşırlarken gürültü azaldı. Birkaç mahkumun hala bağırdığını duyuyorlardı. ''Onlara sınır dışı etmeyin, onları yurtlarından ayırmayın.'' Bir gün önce askeri mahkemedeki sınır dışı oturumu çok hızlı geçmişti. Beşir ve diğer 3 mahkumun İsrail ve Arap avukatları sürecin yasallığı olmayan bir mahkeme tarafından yürütülen hukuki bir pandomim olduğunu bildirmiş ama sınır dışı edilmelerini önleme girişimleri aynı mahkeme tarafından geri çevrilmişti. Bir basın toplantısında insan hakları avukatı Leah Tesemel oyun başından belliydi demişti. Mahkemede 4 adamın Batı Şeria ve Gazze'deki huzursuzlukların liderleri ve kışkırtıcıları arasında oldukları söylenmişti. Bunun sonucunda yargıç birçok ulusun ve ABD'nin karşı çıkmasına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yazılı önergesine rağmen 4 Filistinlinin sınır dışı edilmesini onaylamıştı. Önerge, Beşir'in, arkadaşlarının ve Filistinli çeşitli grupların sınır dışı edilmelerini teşvik etmişti. 4 adamın nereye sınır dışı edildikleri hakkında hiçbir fikirleri yoktu. ''Beni sınır dışı edebilirsiniz.'' dediğini hatırlıyordu Cebril Recep yargıca. ''Ama kalbimden Filistin'i sınır dışı edemezsiniz. Bizi sınır dışı edebilir, öldürebilir, yok edebilirsiniz. Ama bu size hiçbir zaman güvenlik sağlamayacaktır.'' Savunma Bakanı olarak Yitzhak Rabin, Beşir ve arkadaşlarının sınır dışı edilmelerinde merkezde yer alıyordu. Sadece günler önce Beşir, Rabin'le Cüneyt hapishanesinde karşılaşmıştı. Savunma Bakanı, insan hakları gruplarının mahkumlara dönük davranışlar hakkında yaptıkları şikayetleri takip etmek için gelmişti. Beşir, Rabin'e İsrail hapishanelerindeki ortamın köpekler için bile yeterli olmadığını söylemiş ve hatta hapishanenin İsrail yöneticisi bile Haim Levi aynı şeyi söylemişti. Rabin, Beşir'in hapishaneyle ilgili şikayetini dinlemiş ve eğer barış olursa mahkumlarla ilgili hiçbir sorun olmaz demişti. Günler içinde 1948'de Elran'la ve Lida'dan zorla Filistinleri kovan askeri güçlerin bir parçası olan Rabin, Beşir ve diğer üç adamın Lübnan'a sınır dışı edilmelerini onaylamıştı. Askerler Beşir ve diğer üç mahkumu askeri kamyondan dışarı çekti. Soğuk bir Ocak sabahıydı. Çıplak yerde duran Beşir, helikopterin pervanelerinden gelen soğuk rüzgarı hissedebiliyordu ve içeri doğru itildiğini hissetti. Helikopter yükselmeye başladı. Kuzeydeki bir noktaya doğru döndü. Beşir göremiyordu ve nereye gittiği hakkında hiçbir fikri yoktu. Gözü bağlı dört adam aşağılarındaki toprakları hayal edebiliyorlardı. Altlarında, sol taraflarında Akdeniz kıyıları Yafa ve Tel Aviv'den kuzeye, Hayfa ve Akka'ya doğru, İsrailler Akre veya Akko olarak bilirlerdi, kırılıyordu. Arkalarında kıyı düzlüğünün içlerine doğru El Ramla ve Beşir'in babasının 52 yıl önce inşa ettiği ev vardı. Daha arkada doğuya doğru Ürdün Nehri, Galilea Denizi'nden güneye Ölü Deniz'e doğru akıyordu. Nehir ve deniz arasında Yafa'dan Batı Şeria Dağları'na kadar, eski Arap limanı Kudüs'te Kubbetüs Sahra'dan medeniyetin beşiklerinden biri sıcak Eriha'ya, en geniş yeri 60 mil olan bu toprakların kıvrık parmağı tüm dünya tarafından İsrail, Batı Şeria ve Gazze olarak biliniyordu. Beşir ve diğer sınır dışı edilenlere göre ise buraları hala sadece Filistinli. 6 kez hapse girdim diye anlatıyordu Cebril Recep. Bana göre sınır dışı edilmek hepsinden en kötüsüydü. Filistin'de doğmuştum. Ebeveynlerim, büyük ebeveynlerim, büyük büyük ebeveynlerim ve büyük büyük büyük ebeveynim hep Filistinliydi. Anılarım bu ülkedeydi. Bu ülkenin bir parçası olarak hissediyorum. Bu ülkede yaşamaya hakkım olduğunu hissediyorum. Ailemle, arkadaşlarımla, vatanımda. Helikopter İsrail'in kuzey sınırından geçti ve Güney Lübnan'da bir yola indi. Beşir, Cebril ve diğer iki eylemci ve onları göz altında tutan İsrail savunma gücündeki İsrail askerler güvenlik bölgesindeydiler. İsrail bundan sonra Güney Lübnan'da kalmıştı. Niyetinin Kuzey Galilea'ya yapılan saldırıları ve roket saldırılarını durdurmak olduğunu ilan etmişti ama işgal hem Lübnan'da hem İsrail'de giderek daha fazla benimsenmemeye başlamıştı. Bu anlaşmazlık zaten İsrail'in Vietnam'ı diye bilinmeye başlanmıştı. Beşir helikopterin pervanesinin altında durdu ve birinin gözünün bağını çözdüğünü hissetti. Cebril ve diğer iki adamı görebiliyordu. Dört eylemci bekleyen iki siyah sedan Mercedes arabayı gördü. Bir İsrail yetkili Beşir'e 50 dolar verdi ve gözlerine baktı. Eğer geri gelmeye kalkarsan seni vururuz. Dört adam maskeli, Lübnanlı yedek erler tarafından kullanılan siyah sedanlara bindiler ve güvenlik bölgesinden hızla kuzeye doğru, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne doğru gittiler. İsrail Birleşmiş Milletler'e meydan okudu ve dört Filistinliyi sınır dışı etti. 14 Ocak tarihli Londra Times gazetesinin başlığı sınır dışılara bu sözlerle bildiriyordu. İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne dün açıkça meydan okudu ve 4 Filistinliyi Güney Lübnan'a sınır dışı etti ve hükümet işgal bölgelerinde azalmadan devam eden huzursuzluklara bir son vermek amacıyla bundan daha sert tedbirlere onay verdi diye yazıyordu makalede. Aynı gün 4 gizli sürgün başlığı altında Kudüs postası ön sayfasında Beşir ve diğer 3 adamın yönetilen bölgelerde isyana teşvik etmekle suçlandığını, Güney Lübnan'ın kuzey sınırındaki güvenlik bölgesine, ailelerine veya avukatlarına bir tek söz bile söylemeden gizlice transfer edildiğini yazıyordu. Gazete, sınır dışı edilmelerin insan haklarının bir ihlali olduğunu ve anlaşmazlığa barış bir çözüm bulmaya ters düştüğünü söylüyordu. Hatta ABD Dışişleri Bakanlığı bile müttefiğinin eyleminden duyduğu derin üzüntüyü bildiren bir beyanat yayınladı. İsrail'in Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Benjamin Netanyahu adında genç bir politikacı, sınır dışı edilmelerin tamamen yasal olduğunu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin adil bir hakem olamayacağını, çünkü Arap tarafının yaptığı şiddete göz yumduğunu ama İsrail'in buna karşı yaptığı misillemeleri kınadığını bildiren bir cevap verdi. İsrail topluma sınır dışı edilmeler, Güney Lübnan'ın işgal edilmesi ve intifada süresinde Filistinlerin davranışları yüzünden gittikçe bölünmeye başlamıştı. Sağda Yitzhak Shamir'in Filistinlilere karşı sürekli sert politikayı savunan Likud hükümeti duruyordu. Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Netanyahu, Etambe, Uganda'da FHK'nin kaçırdığı bir uçağa İsrail'in düzenlediği bir saldırıda erkek kardeşi Yonatan'ın ölümünden sonra kendi inançlarının çoğunu değiştirmişti. İsrail'in politik merkezine Beşir'in sınır dışı edildiği akşamda Filistinli mültecilerin üzüntülerini anlayan Yitzhak Rabin'in lideri olduğu Muhafazakar İşçi Partisi temsil ediyordu. Bir asker olarak bu insanların saygıyı hak eden bir cesaretle savaştıklarını hissediyordum demişti eski Mısır Başbakanı ve Camp David Anlaşması'nın mimarı Mustafa Haile. Bir kimliği hak ediyorlar. FKÖ değil, devlet değil ama ayrı bir kimlik. Rabin, İsrail'in Filistinlilerin merkezi politik isteklerini kabul edemeyeceğini biliyordu. Filistinlilerin taban temsilcisi olarak FKÖ'nün ve liderleri olarak Yasser Arafat'ın tanınması kabul edilemezdi. Bunun kabul edilmesi, İsrail'in binlerce Filistinli mültecinin geri dönme hakları konusunda taviz vermesi demek olduğuna inanıyordu. Ve Savunma Bakanı bunun ulusal intihar olacağını savunuyordu.